Ayrım 25, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 266. Kabuktaki zehir. Adını ilk duyduğunda Zeheyra'ya ne anlama geliyor diye sormuştu Agabu. Yüzünü örten tül peçenin ardından gözlerini yerden kaldırmadan eski çöl kavimlerine ait unutulup gitmiş ölü bir dilden kalma bu ad demişti Zeheyra. Sonra sesinden hiç eksik olmayan masal buğusuyla şiir söyler gibi bu adın hikayesini anlatmıştı. Çekirdeğindeki yaşama gücünü korumak uğruna kendisine dokunulduğunda anında kabuğunu zehirli kılan bir taşa verilen atmış. Eski çöl kavimlerinden birinin adı Zeheyra olan bir kadın sultanı varmış. Günün birinde kabuğunu zehirli kılmayı unuttuğundan dokunmasına izin verdiği elin sahibi karanlık bir ruh tarafından yaşama gücü çalınmış. O günden sonra kabukla taş, taşla zehir yer değiştirmiş. Bu kadın sultana kabuğunu zehirli kılmayı unutturan neymiş diye soruyor Agabu. Sesini duymak istediği yanıtın arzusu titreşiyor. İşte o zaman içinde pas lekeleri gibi kahverengi benekler olan bakır yeşili gözlerini yerden kaldırıp aşk diye yanıtlıyor Zehra. Sakınımsız gözlerinde insanı aşka ve zehire davet eden, yıllardır hikayesini arayan tutkulu bir kalbin arzusu okunuyor. Bakıştıkları anın içine tutsak kalmış gibi gözlerini başka bir yöne çevirememiş, varlıklarının masallardaki gibi birbirine kilitlendiği elmas ışıltısındaki o kısa zaman parçası içinde her ikisi de kaderlerini hükmedecek bir başlangıcın eşiğinde olduklarını, bundan sonraki hayatlarını isteseler de artık aynı kalamayacağını, daha doğdukları anda içlerine yerleştirmiş kutlu bir bilginin farkına varır gibi derinden hissetmişlerdi. Karşılaştıkları anın üzerinde kaderlerini hükmeden bir yıldız parlıyordu sanki. Bu nedenle o günden birkaç ay sonra evlendiklerinde her ikisi de yalnızca birbirlerine kavuşmanın değil, adeta yıllar öncesinden kararlaştırılmış gizemli bir buyruğu yerine getirmenin de yürek ferahlığı ve hoşnutluğu içindeydiler. Agabu kadınları her zaman küçümsemiş, hor görmüş, aşağılamış ama onlarsız da yapamamıştı. Kadınların varlığına yalnızca cinsel doyum nedeniyle katlanıyor, yatıp kalkıp iş bittikten sonra çevresinde onların varlığına tahammül edemiyor, anında yatağından toz olsunlar istiyordu. Bunun yerine erkek arkadaşları bir orta minderi etrafında toplanıp savaşlardan, silahlardan, avdan, atlardan, şiirden konuşmaktan daha çok hoşlanıyordu. Kadınlar onun için doğanın kusurlu yaratıklarıydı. Onlar yalnızca yatıp kalkmak, çocuk doğurmak ve hizmet etmek içindi. Hele bir kadına aşık olmak demek, bir erkeğin başta askeri gücü olmak üzere bütün varlığını tüketmesi demekti. Bu nedenle Zeheyra'ya tutulduğunu kabullenmekte de, daha sonra evlilik kararı almakta da içi hayli zorlanmıştı. Agabu Zehra'nın iri taşlı göz alıcı yüzüklerle süslediği ince uzun kalem gibi parmakları olduğunu fark etmişti. Peki ya büyüklerin sana niye böyle zehirli bir ad koymuşlar diye sormuştu tanıştıkları o ilk gün. Kaybolmayayım diye demişti Zehra. Taştaki zehir insana yolunu buldurur. Agabu peki ya senin zehirin kabuğunda mıdır doğanda mı diye sorduğundaysa dokunmadan kimse bilemez diye yanıtlamıştı Zehra. Ben bile kendime dokunduğumda anlamıyorum. Agabu alt üst olmuştu o gün. İlkin Zehra'nın çarpıcı güzelliğinden, sonra aklından, zekasından, kendini ifade etme gücünden çok etkilenmişti. O güne kadar tanıdığı kadınlar hiç benzemiyordu. Çevresindeki herkesi etkisi altına alan yaratıcı gücü, atak zekası, kendine olan güveni, bilgisi, görgüsü, zarafeti onu hayli şaşırtıp hayran bırakmıştı. İlk kez bir kadınla yalnızca yatıp kalkmanın değil, birlikte bir hikaye yaşamanın ne demek olduğunu hayal etmeye başlamıştı. Dolgun biçimli göğüslerini çatalına dek gözlerine seren açık yakalı bir elbise giymişti Zehra. Bedeni kumaşın gizli ışığıyla aydınlanıyor, Agabu gözlerini alamıyordu. Zehra'nın gerdanını süsleyen kolyenin taşlarında, yosunlu akikteki yapraksı denen kapişon kesimle güzelleştirilecek, ortaya çıkarılmıştı. Bu yaprakları bakan gözleri şimdi süslediği gerdanda yeşermiş olduğu hissi verecek kadar canlıydı. Kolyeyi zenginleştirmek için aralarına serpiştirilmiş kan taşından yapılma kame mücevherlerse gösterişli gerdanı daha çarpıcı kılıyordu. Biraz iri görünüşlü, yanık teninin ışıttığı baharatlı güzelliğiyle fazla gösterişli bir kadındı Zehra. Uzun boyu, geniş omuzları, boynunun kuğuyu andıran uzunluğunu iyice ortaya çıkaran yakut taneli salkım küpeleri, Her biri dişiliğin dirimiyle parıl parıl ışıyan, bilek kalınlığında saç örüklerinin üstünden su gibi akarak ilkin omuzlarına, sonra ince beline dolanan, üzeri sertme simle nakışlanmış dolama şalı ve yüzünün yarısını gölgede bırakan, üzerine dövme gümüş serpilmiş peçesiyle salona girip yükselti üzerindeki yerini aldığında salondaki diğer erkekler gibi Agabun'un da soluğu kesilmişti. Öte yandan varlığı elinde olmayan nedenlerden ötürü kendinden taşıyormuş gibi mahcup bir ifadeyle kapladığı yerden geri durmaya çalışıyor görünüyordu Zehira. Ancak kadın ruhuna eğitimli gözler onun bütün bu gösterişli, kendinden emin, vakur halinin altına mahcup, kırılgan, kendini bütün varlığıyla verme gücünden, ruhundaki kapılıp gitme arzusundan korkan bir kız çocuğunun saklanmış olduğunu görürdü. Yüzünün hikayesi vardı, sert ve keskin hatları, kemerli burnu nedeniyle yaşından daha büyük gösterdiği gibi, ona bakanlarda anıların, deneyimlerin olgunlaştırdığı bir güç taşıdığı yanılsaması uyandırabiliyordu. Akabu belki de ilk bakışta onun güzelliğinden çok varlığından taşan bu güce kapılmıştı. Kendi eril gücüne karşılık düşen dişil bir güçtü bu. Birbirlerinin dengiydiler, bu kadının tek başına varlığı bile karşı konulmaz bir iktidardı, yanına yakışacaktı. Az sonra Zehra kalını çok kalın, incesi çok ince olan geniş ses aralığının bütün perdelerini ve hacmini kullanarak şehirlerine konuk gelmiş hayranı olduğu şair Agabun'un şiirlerini onun huzurunda seslendirdiğinde herkesin soluğu bir kez daha kesildi. En çok da Agabun'un. Bu şiirler onun sesinde yeniden yazılmış gibi olmuştu. Daha o gün Agabu bu sesi duymadan uzun süre duramayacağını çok derininde bir yerde hissedip ürperdi. İlk kez varlığının bir kadın tarafından ele geçirilebileceği tehlikesinin ne demek olduğunu anlamıştı. Anakara'nın en zengin kentlerinden biri olan Sohara'da ticaretle uğraşan kervan sahibi varlıklı bir ailenin kızı olmasına karşın Zehra, şiire olan düşkünlüğü nedeniyle kendini okumacı olarak yetiştirmişti. Genç yaşına karşın 20 bin şiiri ezbere okuyabiliyordu. Çoğu kez tek başına, bazen kadınlar korosuyla birlikte özel gecelerde, şenliklerde, şiir turnuvalarında, kutlu günlerde kalabalıklar karşısında şiir seslendiriyordu. Yalnızca yaşadığı şehri değil, bölgenin en iyi, en aranan okumacılarından biriydi. İlk gençlik yıllarında kendi şiir yazmaya çalışmış ama zekası, bilgisi ve içgüdüleri kendisine okuduğu hayran olduğu şairler kadar iyi olmadığını, olamayacağını bir iç ses olarak söyleyince kendi tamamen bir okumacı olarak yetiştirmeye, sıradan bir şair olmaktansa iyi bir okumacı olmaya karar vermişti. Eline aldığı her şiirin hemen ruhunu eline geçirir, imgelerini kavrar, ayrıntılarını ve renklerini keşfedip sesini bulur, kalbinde ve ruhunda çalkaladıktan sonra yerküreye geri söylerdi. Agabu çekimine bir kor gibi kapıldığı Zehra'dan kurtulmak istercesine birkaç gün sonra apar topar terk etti Suhara'ya karşı bir süre sonra 5 bölük orduyla kararlı bir biçimde geri dönüp şehrin satrabına Zehra ile evlenmek istediğini söyleyerek ondan arabuluculuk yapmasını istedi. O sesi duymadan hiçbir şey yapamadığı günler, sabahlara kadar uyuyamadığı zifir karası geceler geçirmiş, bunun nasıl bir akkorazap olduğunu etiyle tanımıştı ve artık bu sessizliğe daha fazla katlanamayacağını biliyordu. Zehrasız hayat ses vermiyordu ona. Aga bu hayatın ilk defa bir kadını sevmişti. İkinci defa bir kadını sevdiğinde ise bu her şeyin, herkesin sonu olacak. 25. ayrımın sonu, sayfa 269.